Ayrım 3. Alper Kamu, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 40. Şehvet Kurbanları. Yusuf abiyi yolcu ettikten sonra polis Adem nezaretinde komiser yardımcısı Onur Çalışkan'ın odasının bulunduğu ikinci kata çıktım. Ne ki eski dostum kertenkele makamında bulunmuyordu. Buralardaydı. İşi çıkmıştır. Gelir şimdi. Geç. Gibi halkın anlayabileceği basitlikte cümlelerle beni odaya sevk etti memur Adem. Orada sabaha kadar boş yere bekleme ihtimalimin gayet kuvvetli olduğunu bilmeme rağmen üst düzey bir aynasızın odasında yalnız kalma fikri hoşuma gittiğinden geçip Onur Çalışkan'ın masasının karşısındaki iki koltuktan birine oturdum. Adem abi diye seslendim polis tam çıkarken. Gazete, dergi falan bir şeyler varsa getirsene sana zahmet. Bir an ağzı açık bana baktı. Sonra kendini toparlayıp, hadi ya dedi, istersen bir de çay söyleyeyim. Söyle, açık olsun yalnız. Biliyorsun yaşım küçük, dokunmasın sonra. Rejimin teminatı derin bir iç çekip kapıyı dışarıdan kapattı. Memur Adem'in emirlerimi yerine getireceğinden pek emin değildim. O yüzden oyalanabileceğim bir şey var mı diye masanın üzerindeki evrakları karıştırmaya başladım. Zaten bana gizli dosya olsun. Derken, kabında yazılı ismin tuhaflığı hasebiyle bir tanesi ilgimi çekti. Pamuk Nine. Yoksa bizim Onur Çalışkan boş zamanlarını çocuk kitabı yazarak falan mı geçiriyordu? Dosyayı açıp baktım. Kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Her şey elimdekinin sıradan bir cinayet dosyası olduğunu gösteriyordu. Katil zanlısı yani Pamuk Nine, 58, 4 çocuk, 7 torun sahibi, dul bir ev kadınıydı. Oğullarından birinin yanında ikamet ediyordu. Maktül, yani Hasan Çorbacı ise 63, evli, 3 çocuklu bir halk otobüsü şoförü. Kendi ifadesine göre Pamuk Nine, nokta nokta eğik çizgi, nokta nokta eğik çizgi, 20 nokta nokta Perşembe günü Kadıköy çarşısında yaptığı alışverişin ardından eve dönmek üzere nokta nokta numaralı Kadıköy Ünalan halk otobüsüne binmişti. Gerek alışverişin yarattığı yorgunluk, gerekse yaşlı, kilolu ve tansiyon hastası olması nedeniyle Pamuk Nine otobüste uyuyakalmıştı. Gözünü açtığında otobüsün hiç bilmediği ıssız bir yerde durmakta olduğunu fark etmişti. Burada düşünen nota göre söz konusu mekan Belgrad Ormanı'ydı. Pamuk Nine ne olduğunu anlamadan Hasan Çorbacı kendisini otobüsten dışarı çekip çıkarmış, bir ağacın dibine çökertmişti. O arbedede eline geçirdiği büyük bir taşı tecavüzcüsünün kafasına indirmeye başlayan Pamuk Nine, adamın öldüğünü fark edince derhal polisi arayıp durumu bildirmişti. İfadeyi okuduktan sonra ekteki fotoğraflara göz attım. Pamuk Nine ağlamaktan gözleri şişmiş, perişan bir haldeydi. Cesedi otobüsün 50-60 metre ötesindeki bir ağacın dibinde bulunan maktulün durumuysa tahmin edilebileceği gibi bin beterdi. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda pantolonun dizlerinde cansız yatarken görüntülenen bu ufak tefek adamın akrabalarını teselli edebilecek tek şey belki de tamamen kanla kaplı suratının neredeyse hiç görülmemesiydi. Adli tıp raporunda belirtildiğine göre alnında ve burnunda kırıklar bulunan Hasan Çorbacı anında beyin kanamasından ölmüştü. Katil zanlısının üzerinden çıkanlar da fotoğraflanıp tutanağa eklenmişti. İçinde 10 lira 75 kuruş para bulunan bir el çantası ve bir pazar torbası. Torbada yarım kilo domates ve 2 havuç. Pamuk Nine ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. "Vay, kimler teşrif etmiş?" diye bir ses duydum arkamdan. Yakışıklı genç komiser yardımcısı Onur Çalışkan'dı gelen. Yanımdan geçip masasına oturdu. Normalde daha çok tezahürat yapardı bana ancak kısa bir süre önce önemli bir cinayet davasında epeyce kafasını karıştırmış ve zavallıyı Cumhuriyetimizin en haşin savcılarından biri karşısında hayli kötü duruma düşürmüştüm. Bu yüzden hala biraz kızgındı demek bana. Nasıl olsa gönlünü alırdım ama. Bu ziyareti neye borçluyuz diye sordu delikanlı koltuğuna yaslanarak. Hatırınızı sormaya geldim diye yanıtladım elimdeki dosyayı kapatıp masanın üzerine atarken. Beni merak ettin yani. Hepsi bu, öyle mi? Tavrı alaycı, bakışları kuşkucuydu. Yok dedim. Hepsi o değil. Bir de o 1 Mayıs gösterilerinde ananız babanız yaşında insanların üstüne kurt köpekleriyle, biber gazlarıyla falan saldırmaya hiç utanmıyor musunuz? Onu merak ettim. Ben hesapta gönlünü almayacak mıydım bunun? Onur Çalışkan'ın suratı mosmor kesilmişti. Ben asla, bak falan gibi bir şeyler geveledi. Tamam tamam dedim. Biliyorum sizin bir suçunuz yok, emir kulusunuz. Eminim size kalsa dünya çok daha iyi bir yer olurdu. Neyse ki alışıktı benim bu hallerime, uzatmadı. Annen baban nasıl diye konuyu değiştirdi. Annem sağlığınıza duacı, babamdan o kadar emin değilim dedim. İşin doğrusu buraya bir konuda bilgi almaya geldim. Onur Çalışkan gözlerini kıstı. Ne tür bir bilgi? Polis kolejine nasıl girilir diye soracaktım. Nasıl sevindi anlatamam. Üniformalı tiplerin hepsi hemen yutar bu numarayı zaten. Herkesi kendileri gibi tek tip giyinme manyağı zannediyorlar ya, feci uyuz oluyorum. Kaptanlar hariç. Nedense onlara karşı tuhaf bir saygım var. Bilemiyorum. Belki de hiç gerçek bir kaptan tanımadığımdandır. Her neyse. Onur Çalışkan da baktım güzel güzel önce ilk öğretimi bitirmem gerektiğini falan anlatıyor. Aman diye kestim sözünü. Siz de her şeye inanıyorsunuz. Dalga geçiyorum. Neyse ki Onur Çalışkan bozulmamıştı. Bilakis bir kahkaha patlattı. Niye ona böyle eziyet ediyorum bilmem. Aslında ne kadar iyi davranıyor bana. Ama istediğinde kötü davranmayı kendinde hak gördüğünü düşündüğüm için olabilir. Ya da belki ruh hastasının önde gideni olduğumdandır. Doğrusu çok iyi bir polis olurdun. Biliyorum, ben de ondan korkuyorum zaten, dedim. Aramızda kalsın, en büyük zevkim boş zamanlarımda gidip parktaki çiçekleri ezmek. Belki ileride düşüncelerin değişir, dedi gayet çelebi bir tavırla Onur Çalışkan. Peki bakalım, ne istiyorsun benden? Bir arkadaş cinayete karışmış, onunla ilgili konuşmak istiyordum. Onur Çalışkan bir an boş gözlerle bana baktı. Sonra yeniden güldü. Eh çocuk, öldüreceksin sen beni. Bir an inandım ya sana yine. Doğru söylüyorum. Adı Ümit. Benden birkaç yaş büyük. Kardeşini öldürmüş. Diye çenesini kaşıdı komiser muavini. Bize intikal etti öyle bir olay. Evet. Sen nereden tanıyorsun bu Ümit'i? Yeni taşındılar bizim mahalleye. Burada mı tutuyorsunuz? Yok canım. Olur mu öyle şey? Tedbir olarak sosyal hizmetlerde tutuyorlardır şimdi. Duruma göre çocuk mahkemesine çıkar. Hangi duruma göre? Nüfus kağıdına bakılırsa 12'sinden gün almadığı için cezai ehliyeti yok. Kemik yaşının tespitinden sonra karar verilir. Sonra bir sosyal hizmetler görevlisi atarlar herhalde. Hapisi yatmaz yani. Zaten kazaymış dedim. İçim mi rahatlamıştı, daha mı beter hissediyordum emin değilim. Kendisi mi söyledi kaza diye? Dayısı söyledi. Şaka yapıyormuş kardeşine. Onur Çalışkan'ın suratındaki ifade söylediklerimin pek de gerçeği yansıtmadığını delaletti sanki. Tabii biraz eşek şakası olmuş, orası ayrı. Kardeşini boğarak öldürmüş. Bu sarsıcı bir bilgiydi. Belki kavga falan ediyorlardı, elinin ayarı kaçtı, olabilir böyle şeyler. Kardeşi yatalakmış, benden aşağısı felç. Felçli kardeşini mi boğmuş Ümit? Başıyla onayladı Onur Çalışkan. Çocukcağızın boynu mosmormuş. Sırf boynu da değil, bütün vücudu çürük çarık içindeymiş. Kalbim gümbür gümbür atmaya başlamıştı. Peki neden? Acı çekmesin diye yapmış. Evet, bu açıklama içime su serpmişti. Ümit'in eylemi vahşi bir cinayet değil, merhamet dolu bir ötenazi işlemiydi demek ki. Heyhat, hayat keşke bu kadar basit olsa. Ama tabii bu zavallının vücudunun niye yara bere içinde olduğunu pek açıklamıyor. Çok fena hırpalamış öldürmeden önce. İtiraz edecek gibi oldum, sustum, haklıydı. Gözyaşlarımı bastırmaya çalışıp yutkundum. Peki neden diye inledim bir kez daha. Bilmem. Kabil Habil'i neden öldürdü? Allak bullak olmuştum. O bildik bunaltı yine midemden sırtıma, omurgamdan beynime doğru uzanıyordu. Belki Onur Çalışkan'ın verdiği dini referans nedeniyle bazılarının dediği gibi önce söz var idiyse bu bir sözcükten ziyade bir ünlem olmuş olmalı diye düşündüm. Yabanıl bir acı nidası. Orada işim bitmişti. Kalkıp kapıya yöneldim. İyi misin sen? Diye ayaklandı arkamdan Onur Çalışkan. Başımı evet anlamında sallayıp kapıyı açtım. Çıkmadan önce polis arkadaşıma döndüm. Bir şey daha var. Nedir? Pamuğu serbest bırakın dedim. O masum. Ha? Parmağımla masadaki dosyayı işaret ettim. Pamuk Nine. Bırakın gitsin. Onur Çalışkan'ın kafasında bir dosyadan diğerine geçmesi biraz zaman aldı. Sonunda anladı ama neden söz ettiğimi. Ha, şu otobüs şoförü cinayetini diyorsun. Anlayışla gülümsedi. Meşru müdafaa bile olsa cinayet çok ciddi bir olaydır. Duruşma neticelenene kadar katil zanlısının tutuklu bulunması gerekir. O kadarını biliyoruz diye çıkıştım. Salak mı sanıyordu beni bu aynasız bozuntusu? Pamuk Nine cinayet falan işlemedi. Cinayeti kendisi itiraf etti, dedi Onur Çalışkan. Hala gülümsüyordu ama o ifade suratında pek uzun süre kalmayacaktı. Birinin suçunu üstlendi falan diye mi düşünüyorsun? Cinayet mahallinde başka birinin olduğuna dair hiçbir bulgu yok. Anlamamaya kararlıydı. Masaya geri dönüp dosyayı açtım, fotoğrafları önüne yaydım. Bakın dedim, ne görüyorsunuz burada? Domates dedim. 3 tane, 2 de havuç. Onur Çalışkan kafasını kaşıdı. Düşünmeye çalışıyorum ama ne düşünmesi gerektiğini bilmiyordu. Devam ettim. Sizce bu kadın sadece bunları almak için çarşıya gider mi? Zaten çantasında 20 liranın altında para bulunan kadınlar çarşıya değil pazara gider, dedim. Devam edelim. Bir otobüsün durduğu, bir de cinayetin işlendiği yere bakın. Sorarım size. Bu iskelet gibi adam 100 kiloluk bir kadını oraya kadar çekip götürmüş olabilir mi? Üstelik kadının hiçbir tarafında çürük çarık filan da görünmüyor. Maşallah elleri kolları akça pakça. Kadını korkutmuş olabilir. Olay yerini kim bildirdi polise? Katil zanlısı yani Pamuk Nine. Hani hiç tanımadığı bir yerde uyanıvermişti. Sonradan tanımıştır belki. Yardım ararken bir tabela görmüştür ya da. Sabrım taşmaya başlamıştı. Şoförün kafasındaki yaralara ne diyeceksiniz? Çok korkunç diye saçmaladı Onur Çalışkan. Alnında ve suratın ortasında. Yani artık merakla beni dinliyordu. Adamın yüzünün ortası yamyazsı olmuş. Eğer Pamuk Nine tecavüze uğrarken eline geçirdiği bir taşla vurduysa, kırıkların adamın şakak bölgesinde ya da kafasının arka kısmında olması beklenir. Tabii şoför tecavüze, kadını kucağına oturtarak yeltenmek gibi bir fanteziyle girişmediyse. Onur Çalışkan, boş yere fotoğrafların birini alıp diğerini bırakıyordu. Anlamıyorum. Nihayet ağzından doğru bir söz çıkmıştı. Peki. Olayın ardındaki esrarı öğrenmek istiyor ama herhalde bacak kadar çocuğu sormayı da kendine yediremiyordu. Şöyle açıklayayım sevgili Watson, dedim. Bana kalırsa bu kadın Pamuk Nine ve bu adam neydi adı? Hasan Çorbacı sevgiliydiler. Hadi canım. Evet. O gün Belgrad Ormanı'na bir kaçamak yapmak için gitmişlerdi. Sonra adamcağızın kalbi dayanmadı, iş üzerindeyken can verdi. Pamuk Nine belki nasıl geri döneceğini bilmediğinden, belki de sevdiği adamı orada bırakmaya kıyamadığından olayı polise bildirdi. Peki adamın kafasındaki kırıklar? Postmortem dedim. Yani öldükten sonra meydana gelmiş diye açıkladım sonra. Belki bu terimi de bilmiyordur diye. Niye böyle bir şey yapsın ki Pamuk Nine? Bunu anlamayacak ne var? Cinayet sanılsın diye. Şu insanlara bir bakın. Çoluk çocuk, torun torba sahibi, yaşını başına almış 2 gariban. Evlilik dışı ilişkilerinin öğrenildiğini bir düşünsenize. Hele ki Pamuk Nine için zina yaptığının bilinmesindense katil zannedilmek 1000 kat evladır. Fena karışmıştı Onur Çalışkan'ın kafası. Kendi kendine anlamsız bir takım sözler mırıldanıp duruyordu. Onu düşünceleriyle baş başa bırakmaya karar verdim. Biraz bekleyin hele, dedim Zehir Afiye'nin makamını terk etmeden önce. Zannediyorum ayrıntılı otopsi raporu teorimi destekleyecektir. Ben akşam yemeği için annemin sofrayı hazırlamasına yardım ederken babam da şerefli devlet memuriyetinde geçirdiği hemen her iş gününün sonunda yaptığı gibi perişan bir halde salondaki kanepeye uzanmış, kafasında kocaman bir yastığın altına gömmüştü. Ama böyle şeyler annemi pek durdurmaz. Sürahiyi tak diye masanın üstüne koyarken Feriha aradı, dedi. Babam yastığı hafifçe kenara çekti. Ne istiyormuş? Nebi'nin mezarını ziyaret etmek. Etsin o zaman. Bize ne? Ben kabristanda bulamam yattığı yeri. Beni siz götürebilir misiniz demek için aramış. Babam kuvvetle muhtemel ki ahlaka mugayir bir şeyler mırıldanarak yastığı tekrar suratına bastı. Cenazeye gelemediğine çok üzülmüş diye devam etti annem. Bir haber bile vermediniz diye sitem etti. Hakikaten ayıp ettik diye dertlendi birden babam yastığı göbek nahiyesine çökerken. Ne ayıbı canım? Adamın hayatını mahvetti gitti, bir de bizden hesap soruyor. Acaba o kadar yıldır bir kere arayıp sormuş mudur abimi nasılsın diye. Ne zaman Feriha muhabbeti açılsa annemde tuhaf bir öfke sezinlerdim ve içimden bir ses bunun sadece amcamla ilgili olmadığını söylemekteydi. Belki sormuştur diye oltayı attım. Yerin dibine batsın Feriha diye hak ettiğim cevabı verdi annem. Kısır karı. Hoppala paşam mal kara keşan. Kısırlığın konuyla ilgisini kavrayamamıştım. Sen doğduğunda yarım altın getirmişti. Sonra baktık altın diye taktığı şey adi bir teneke parçasıymış. Dalga geçer gibi. Kendisi hamile kalamıyor ya kıskançlığından. Bir gün çocuğu olursa iade etmek için yıllarca sakladım o adi şeyi. Hala duruyor çekmecemde. Ama Allah nasip etmedi tabii. Bırak şimdi bunları diye doğruldu babam. Bir arayayım Feri ablayı ben. Telefonu neymiş? Numarasını vermedi ki. Şimdi kocam geldi. Ben yine ararım deyip suratıma çarptı telefonu. Neyse ağzımızın tadı kaçmasın daha fazla. Yemekler ısındı. Hadi oturun artık sofraya. Bir durum karşısında söyleyecek söz bulamadığım fazla rastlanmış bir şey değildir. Gelin görün ki annem tabağımı önüme koyduğunda ağzımdan sadece tek bir kelime çıkıverdi. Bamya. Bamya diye onayladı annem sağ olsun. Mis gibi pişirmiş Hatice ablan. Hadi soğutma. Bamya ha? Bana ha? Sanki sana ne pişireyim diye sorduğunda Hatice ablaya bamya olmasın da ne olursa olsun dememişim gibi. Sanki o da bana akşam yemeği için karnabahar ve peynirli makarna sözü vermemiş gibi. Sanki hiç sevmemişiz gibi. Soğukkanlılığımı kaybetmemeye gayret ederek düşündüm bunun anlamı nedir diye. Hatice abla bana ne anlatmaya çalışıyordu? Gerçekten seviyorsam onun elinden zehir olsa reddetmemem gerektiğini mi? Kadınlara asla güvenilemeyeceğini mi? Patronun kendisi olduğunu mu? Yoksa aklınca şaka mı yapıyordu? Bu soruların içinden çıkmama imkan yoktu. Sessizce bandım ekmeğimi kıymalı hayat dersine. Yemekten sonra ebeveynlerimden izin isteyip odama çekildim. Bir süre divanın üzerinde kitap okumaya çalıştım ama aklımı veremiyordum. Bunun üzerine favori mekanıma, divanın altına girmeye karar verdim. Soğuk zemine sırtımı verip ranzaya dizini tahtalara diktim gözlerimi. Dünyayı ele geçirmeye çalışan manyak bir diktatöre karşı verdiğim kahramanca mücadeleyi yakın bir gelecekte artık dünyanın en iyi takımı haline gelmiş bulunan Beşiktaş'ın tartışmasız en iyi futbolcusu ve gol kralı olduğumu Gazanfer'i evire çevire dövdüğümü hayal ettim. Bunlar işe yaramayınca 30 yaşında 5 para etmez bir rezil olarak sürdürdüğüm mutsuz hayatımı hiçbir kadının beni hiçbir zaman sevemediğini, bir trafik kazasında felç olduğumu ve kendimi camdan attığımı düşündüm. Olmuyordu. Normalde içimi açan bu tatlı düşünceler nedense bir türlü kesmiyordu. Çaresiz, hayat denen boktan konu üzerine kafa yoracaktım. Hatice abla ve ben, Nebi amcam ve Feriha yengem, Kansız Celal ve Sidikli Zuhal, Romeo ve Juliet, Leyla ile Mecnun, Pardayan ve Louis. Açıkçası aşk hakkında atıp tutan erkeklerden daha itici bulduğum pek az şey vardır şu hayatta. Yine de görmezden gelmek imkansızdı. Gerçek ya da kurgu, bütün hayat aşk denen yalan çevresinde dönüyordu sanki. Üstelik tecrübe gösteriyordu ki bu zıkkım mutluluktan ziyade bir felaket müjdecisiydi. Peki neden herkes onun peşindeydi? Ya da öyle miydi hakikaten? Annemle babamı düşündüm. Onlar birbirlerine aşık falan değildi. Bir zamanlar öyle olduklarına delalet eden bir şeye de rastlamış değildim. Ara sıra hırgür yaşasalar da iyi kötü geçinip gidiyorlardı işte. Gündüzleri av avlayıp kuş kuşluyor, geceleri mağaralarına çekilip dinleniyor ve boş zamanlarında bir de potansiyel seri katil büyütmek suretiyle boy boylayıp soy soyluyorlardı. Mutsuzluklarını kanıksamışlardı ve daha büyük bir şeyin peşinde koşmak akıllarından bile geçmiyordu. Allah boyunu devirsin Feriha kulu! Bu cümleyi ağzından ilk duyduğumda annem gece yarısı pencere kenarında oturmuş karpuz yiyerek meyhaneden bir türlü dönmek bilmeyen babamın yolunu gözlüyordu. Ara ara kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuluyor ve karpuz suları kan gibi ağzının kenarından akıyordu. O güne dair hatırladığım bir diğer ayrıntı da öncesinde annemin bana sıkı bir dayak attığıydı ama bunun konumuzla ilgisi yok. Gerçi belki bunun her konuyla ilgisi vardır ama her ikisi de aynı kapıya çıkar zaten. Annemin kızdığı kişi babamken niye yengeme ilendiğini anlayamamıştım. Anneciğim demiştim ona. Kızdığın kişi babamken niye yengeme ileniyorsun? Ya da belki ben bir şey sormamıştım ama o yine de açıklamıştı. Baban olacak o gavurla beni tanıştırdığı güne lanet olsun. İşte ebeveynlerimin tanışmasına ve neticesinde annemin mahvına sebep kişinin Feriha yengem olduğunu o zaman öğrenmiştim. Doğumum da bu lanetli tanışmanın bir sonucuysa demek ki annemi ben mahvediyorum diye düşünüp üzülmüştüm de galiba biraz çocuk aklımda. Şimdi öyle düşünmüyorum tabii. Artık büyüdüm. Doğal karşılıyorum. Sonra keyifli olduğu ender günlerden birinde bu tanışma faslının ayrıntılarına da girmişti sevgili validem. Kendi deyimiyle kızken, piyalede oturan 10 çocuklu bir ailenin en küçük kızıymış ve bütün kardeşleri evlenip barklanıp gittikten sonra o anneannemle kalmış. Evi çekip çeviriyor, hasta anneannemin bakımıyla ilgileniyor ve üstüne bir de çalışıp eve para götürüyormuş. Güzel bir kızmış annem. Onu hep yabancı artistlere benzetirlermiş. O dönem sosyetesinin pek rağbet ettiği lüks bir mağazada tezgahtar olarak işe alınmış. Her gün piyaleden yürüyerek Beyoğlu'na gidiyor, gece hırsızın uğursuzun tünediği saatlerde işten çıkıp aynı yolu gerisin geri yürüyerek eve dönüyormuş. Ama çalışkanlığının ve titizliğinin ödülünü alması uzun sürmemiş. İşe girdikten 1-2 yıl sonra şef tezgahtarlığa yükselmiş. Bu yeni mevki sayesinde de zamanın tüm meşhurlarını giydirmiş. Ajdalar, gönül yazarlar, devlet devrimler, daha kimler kimler. Hepsi de anneme bayılır, ona canım, bir tanem, güzelim derlermiş. Hatta bazıları hızını alamaz, onunla konuşurken bütün kirli çamaşırlarını döküverirmiş ortaya. İşte boyu devrilesice Feriha da annemin müşterilerinden biriymiş. O zamanlarda biraz böyle kibirli, kendini beğenmiş bir havası varmış zaten. 30 yaşına gelip de hala kendine bir yuva kuramamış şirinlik muskası anneme acıdığından mı, yoksa pis günahı boynuna başka bir nedenle mi bilinmez, Feriha bir gün ona kocasının erkek kardeşinden söz etmiş. Çok iyi bir çocukmuş kayınbiraderi. Gerçi 36 yaşında olduğu düşünülürse biraz tohuma kaçtığı da düşünülebilirmiş tabii ama temiz bir insanmış. Üniversiteden terkmiş ve iyi bir devlet memuriyeti varmış. Kısmette varsa neden olmasın diye düşünmüş anne. Peki ama eli yüzü düzgün biri miymiş bari? Ne diyorsun? Aynı Paul Newman'a benziyormuş. Her kadın Paul Newman'a benzeyen bir devlet memurunun 30 yaşını geçip de bekar kalmasının pek ayrı alamet sayılmayacağını bilir. O yüzden bu adamla ilgili başka bilmesi gereken bir şey var mı diye sormuş annem Feriha yengeme. Bir kadın varmış. Doğrusu pek sağlam ayakkabı değilmiş. Kaynanın bu kadınla uzun bir ilişkisi olmuş ama artık endişelenecek bir şey yokmuş çünkü o defter çoktan kapanmış. Zaten ailesi de söz konusu aşüfteye hiçbir zaman pek ısınamamışmış. Peki öyleyse annem bu adamla bir yemeğe çıkmayı kabul etmiş. Annem, artık adını koyalım, babamı gördüğünde onun pek de Paul Newman'a benzemediğini düşünmüş. Daha çok sarışı ve mavi gözlü bir Frank Sinatra'yı andırıyormuş. Yemeğin ilerleyen aşamalarında annem, babamın ailesinin Arnavutluk'tan geldiğini öğrenince hiç kuşkusu kalmamış. Karşısındaki bildiğin muhacirmiş işte. Beyefendi biriymiş ama adam. İlk yemekte rakıyı biraz fazla kaçırmasının dışında annemin gözüne çarpan bir falsosu olmamış. Netice itibariyle gençler kaynaşmış, aileleri anlaşmış ve ikisi dünya evine girmişler. Anlayacağınız her şey çabuk ve acısız gerçekleşmiş. Annemle babamın hayat gailesi dışında hiçbir ortak noktası bulunmadığını anladığımda 3 yaşlarında falandım herhalde. Babam çok okuyan, muhabbeti seven, cömert, annemin nazarında hesabını bilmeyen, savurgan ve yumuşak mizaçlı biriydi. Annemse okumayı sevme fikrini sevmekle birlikte tespit edebildiğim kadarıyla hayatında birkaç Kerime Nadir romanı dışında bir şey karıştırmamış, tanımadığı herkesi potansiyel düşman gibi gören, melodramatik hırçın bir kadındı. Ayrı dünyaların insanı annemle babam arasındaki seviyeli ve mesafeli yoldaşlık şöyle ya da böyle sürerken aşkları dillere destan Feriha yengem ile Nebi amcamın ilişkisi mahvolmuştu. Ve şimdi Feriha öldürdüğü adamın mezarını ziyaret etmek istiyordu. Açıkçası merak ediyordum herkesin hayatını karartan bu kadının neye benzediğini. Divanın altındaki yerimden çıkıp belki gözden kaçırdığım bir şeyler vardır diye düşünerek amcamın fotoğraflarını incelemeye aldım yeniden. Resimleri halının üzerine yayıp bakmaya başladım. Amcamın hayatından geçen onca güzel dilberin boşluğunu dolduramadığı bu kadına dair bir iz arıyordum. Derken daha önce fark etmediğim bir vesikalık dikkatimi çekti. Heyecanlanmıştım. Resmi elime alıp inceledim. Doğrusu diğer fotoğraflarda amcamın yanında görülen alımlı kadınlara hiç benzemiyordu. Kasvetli bakışları, sert yüz hatlarıyla çok acılar çekmiş bir kadındı bu. Aşkıyla bir erkeği cehenneme sürükleyebilecek bir kadın. Feriha diye düşündüm içim titreyerek. Yakaladım seni. Ellerim titreyerek vesikalığın arkasını çevirince dolma kalemle yazılmış birkaç satırı gördüm. Hayatım boyunca sevdiğim tek kadın. Adalet. Bir tuhaflık vardı sanki. Derin bir nefes aldım. Odamdaki eşyalara şöyle bir göz gezdirdim. Etajer, divan, yatak, kitaplık. Tamam. Bir rüyada ya da komada değildim. Sakince yazılanları tekrar okudum. Hayatım boyunca sevdiğim tek kadın. Adalet. Şeytan dürttü. Amcamın halının bir köşesinde yuvarlanmış alyansını aldım. İç tarafta altın yüzeyin üzerine el yazısıyla kazınmış ismi okudum. Adalet. Kendi kendime gülüyordum şimdi. Hepsi palavraydı demek ki. Amcamın Feriha yüzünden yanıp küle dönmeleri, bir daha sevememeleri, ölümsüz aşk hikayeleri. Demek sevmişti yeniden. Demek amcamın hayatın aşkıydı adalet ve nihayetinde bir masaldı Romeo ile Juliet. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 55.